Kitabın adı Yüzleşme. Yazarı Nora Roberts. 13. ayrım. 8. Gözyaşlarından utanmıyordu çünkü bunlar akması gereken gözyaşlarıydı. Ve en büyük korkuları, en berbat bulantıları yıkayıp beraberinde götürüyordu. Bunun için Duncan'a minnettardı. O, bir kadına ağlamamasını söyleyip beceriksizce sırtını okşayan erkeklerden biri değildi. O, sadece sığınacağı ve omzunda rahat rahat ağlayabileceği biriydi. Titremesi hafifleyip gözyaşları azalınca, genç adam şakağındaki çürüklerin üstüne hafif bir öpücük kondurdu. Geçti mi? Evet. Derin bir nefes aldı. Nefesini verirken titremesinin geçtiğini hissetti. Çok şükür geçti. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Sana bir içki hazırlayayım. Sen de bana olanları anlat. Uzanıp yüzünü kendine çevirince gözleri birleşti. Sonra ne yapacağımıza da zamanı gelince karar veririz. Tamam. Benim mendilim yok. Çantamda kağıt mendil vardı. İyi öyleyse. Phoebe'yi yerinden kaldırıp yanına oturttu. İstersen yani banyo yapmak istersen şu taraftan gidip sağa döneceksin. İyi fikir. Duncan odadan çıkınca biraz daha oturup kalan gücünü toplamaya çalıştı. Acı içinde ayağa kalktı ve masaya koyduğu çantasını aldı. Ardından kemerli kapıdan geçip ayna gibi parlayan döşemenin üzerinde yürüyerek banyoya gitti. Uzun oval aynada yüzünü gördüğü anda hem üzüntüden hem de gururu da incindiğinden inlemeye başladı. Gözleri davul gibi şişmiş, kan çanağına dönmüştü. Sağ gözü çürük ve eziklerden tanınmayacak haldeydi. Altına oturan kan, kapkara bir leke haline gelmişti. Çenesi şişliklerle doluydu. Alt dudağı çift dudak gibi olmuş ve yarılmıştı. Alnındaki bandajlar kötü görünümlü yarayı örtmüş, sıyrıklar içindeki derisinden geriye düzgün kalmış tek yeriydi. Güzellik yarışmasında değilsin Phoebe, kendine gel. Ama insan bundan daha kötü görünebilir mi Tanrım? Eğer bu suratla eve giderse, herkes korkudan aptallaşırdı. Yapabileceği hiçbir şey olmadığını kendine hatırlattı. Sonra da yavaşça yüzüne soğuk su çarptı. Çok geçmeden insanın çürük bir kalça ve askıya alınmış bir kolla, tuvalette temel ihtiyacını görmesinin bile, engeller ve sıkıntıyla dolu bir faaliyet olabileceğinin farkına vardı. Kendine çeki düzen vermek için hareket edince, ilaçların etkisi altındaki vücudu yeniden zonklayarak ağrımaya başlamıştı. Gururu düşünecek halde değildi. Paldır küldür duvara toslamış bir görüntüye sahip olmak onu hasta ediyordu. Üstüne üstlük, topallamaktan da nefret ediyordu. Ayağı aksayarak salona döndüğünde, Duncan masanın üzerine bir tepsi bırakıyordu. Acilde sana ne verdiler bilmiyorum. O yüzden menüden alkolü çıkarttım. Çayımız var, bir de morarmış gözlere derman olacak özel ilacımdan getirdim. Bir poşette dondurulmuş bezelye var. Phoebe durdu ve sen çay yapmışsın dedi. Çay sevmez misin? Tabii ki severim. Hem de çok güzel bir çaydanlığa koyup tepsiyle servis ediyorsun. Bir de dondurulmuş bezelye getirmişsin. Sağlam olan elini yukarı kaldırdı. Yine tüylerim diken diken oldu. Tüm duygularım ayaklandı. Birisi bana çay yapıp bu buzlu bezelyeleri getiriyor. Her an ağlayabilirim. İyi ki kurabiye yapmamışım. Phoebe bezelye poşetini alıp yüzünün en çok zarar gören tarafına bastırdı. Yapabilir misin? Hiçbir fikrim yok. Her neyse, bir şey çiğneyebilecek misin emin olamadım. Çenen ne durumda? Genç kadın ağır adımlarla divana doğru yürüyüp oturdu. Metin olmamı mı yoksa gerçekleri duymayı mı tercih edersin? Gerçekleri alayım. Ağrıdan geberiyorum. Gerçek olan bu. Vücudumda ağrımayan bir yer yok gibi. Bu da seni güldürüyor öyle mi? Gülümsemeye devam etti. Acı çektiğin için değil, sinirin tepende onun için gülüyorum. Keyfinin yerinde olduğunu görmek güzel. Yanına oturup çayları doldurdu. Bana neler olduğunu anlat Phoebe. İş yerinde, merdivenlerin orada üzerime atladı. Atladı mı? Kim? Onu göremedim. Bir şey söyleyemem. Ama beni bekliyordu, diyerek anlatmaya başladı ve devam etti. Duncan onun sözünü kesmeden dinlerken camdan dışarıyı seyrediyordu. Yan bahçedeki mor salkımları da, kıvrılarak giden patikaları da görmüyordu. Loş merdiven boşluğunu, Phoebe'yi, Onun yaralandığını, çaresiz kaldığını, yüzünü göremediği o alçak ona saldırıp üstünü parçalarken, mücadele edişini ve dehşete düşmüş halini görüyordu. Yaptığının bedelini ödemeli diye düşündü. Buna şiddetle inanıyordu. Phoebe'nin anlatması bittiğinde, kim olduğunu biliyorsun dedi ona. Adamı görmedim. Duncan ona doğru döndü. Yüzü öyle soğuk ve ifadesizdi ki, alev alev yanan mavi gözleriyle büyük bir tezat oluşturuyordu. Adamı tanıyorsun. Birinden ciddi olarak şüpheleniyorum ama şüphelenmek kanıt sayılmaz. Tipik polis ağzıyla konuştun. Kim bu şahıs? Kimin yaptığını biliyorum ve bunu kanıtlamanın bir yolunu bulacağım. Sence bununla uğraşayım mı? Öyle biri miyim sence? Kendine engel olmak ister gibi elini kaldırdı. Yok, devam et. Öfkeni kusmak, ağlamak kadar iyi gelir insana. Canımı yaktı adi piç. Hem canımı yaktı hem de aşağıladı. Beni öldürüp bebeğimi öksüz bırakacak, annem, ailem kahrından ölecekti. Bunlara düşünmeme sebep oldu. Beni çırılçıplak yerde sürünür vaziyette bırakıp gitti. Her gün gitmem gereken, üstelik adamın bana yaptıklarını gören insanların yüzüne bakmak zorunda olduğum bir yerde, iş yerimde. Giysilerim parçalanmış halde bıraktı beni. Bunu neden yaptı biliyor musun? Hayır, neden? Çünkü benden emir almaya dayanamıyordu. Onu disipline sokmaya çalışan, yaptıklarının bedelini ona ödeten bir otoriteye, özellikle de bir kadından gelen otoriteye katlanamıyordu. Bunu yapanın bir polis olduğunu mu söylemeye çalışıyorsun? Ağzından çok şey kaçırdığını fark edip sarsılan Phoebe kendini geri çekti. Çok güçlü şüphelerim var. Adı ne adamın? İçindeki yaralı, küçük düşmüş kadın, erkeğin sesindeki tonlamadan etkilenmişti. Ses açıkça bu işin peşine düşeceğini söylüyordu. Genç kadın başını iki yana sallayarak, çizgiyi aşıyorsun Duncan, çaresine bakılacak, adamın da. Şu an hayattaki tek amacım o olduğundan emin olmak, burada olmak, düşünmek için fırsatımın olması. Öyle işime yaradı ki sana anlatamam. Senin için iyi oldu demek. Yardım edebildiysem ne mutlu bana. Ama bana pek faydası olmadı. Çünkü ben hala birinin yüzünü çürük tahta gibi dağıtmak, sonra da işe yaramaz aletini koparıp almayı düşündüğüm köpeğin önüne atmak istiyorum. O havadayım yani. Hayır. Phoebe biraz bekleyip konuşmaya başladı. Bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. İtiraf etmeliyim ki şaşırtıcı derecede rahatladım. Biraz da duygusallaştım. Bunu nasıl adlandıracağımı bilmiyorum. Yani ikimizin arasındaki şeyi. Bu kadar aklımı kurcalayacağını hiç düşünmemiştim. Burada her ne yaşıyorsak hepsi bir tarafa, benim yapı itibariyle neye yatkın olduğumu bilmen gerek. İster ayrımcılık de, ister çağ dışı de, ne dersen de. Ama korkak bir orospu çocuğu bir kadına vurursa, bence çizgiyi aşıp ona dünyanın kaç bucak olduğunu gösteririm. Phoebe onun gerçekten de bunu yapabileceğinin farkındaydı. Duncan'a baktığında onun kızgın bakışlarının ardında müthiş bir öfkenin için için yandığını görebiliyordu. Bu adam da cazibe ve şanstan öte çok başka şeylerin de olduğunu anlamaya başlamıştı. Tamam, doğru anladıysam senin eğilimin savunmak ve harekete geçmek, söylemeye çalıştığın. Şu arabuluculuk zırvalığını benim üzerimde denemeye kalkma sakın. Ben de yapım gereği buna yatkınım işte diye karşılık verdi. Bir diğeri de korumaya ihtiyaç duymamdır ama bu şartlar altında bunu söylemek aptallık olur. Hayatım boyunca koruyan ve savunan taraf ben oldum. Bu göreve başlamamdan çok önce de böyleydi. Birinin beni korumak ve savunmak istemesine nasıl tepki vereceğimi bilemiyorum. Duncan onun yanına gitti ve çekinerek eğildi. Ve çok dikkatli olacağım ama canın acırsa lütfen söyle diyerek usulca dudaklarından öptü. Acımadı. Doğrulmadan önce onu tekrar öptü. Bir haftam var. Anlamadım. Mevcut misyonunu tamamlamak için tam bir haftam var. Ondan sonra adını öğrenip bu işte kendim ilgileneceğim. Eğer bu bir çeşit ultimatomsa, hayır değil, sadece gerçek. Phoebe'nin karşısında, masanın üstünde oturan Duncan, onun elinden bezelye poşetini aldı ve çevirip soğuk tarafını çenesine bastırdı. Sana yaptığı şeyin öcünü almak istediğin bir polis olduğunu anlamıştım zaten. Bir saat içinde adını öğrenebilirim. Ama sen de bir hafta içinde kendi yöntemlerinle bunu çözebilirsin. Paranla halledebileceğini sanıyorsun. Hayır Phoebe, param olduğu için halledebileceğimi biliyorum. Yavaşça ellerini tutup sargılı bileklerini öptü. Dediğim dedik tavırları bile genç kadını rahatlatıyordu. İşimizi kolaylaştırıyor, bu da bir gerçek. Akıllısın, beni etkileyen de böyle bir gerekçen olması. Bahse girerim, bu hafta bitmeden o piçi gebertirsin sen. Yapamazsan sıra bende. Ne demek sıra bende? Bu polisin işi, sırayla mırayla ilgisi yok. İlkokulda mıyız? Duncan hafifçe gülümsedi. Biliyor musun, berbat görünüyorsun. Anlamadım, diyorum ki bu haşat olmuş suratla çok kötü görünüyorsun. Doktorlar dizisindekilerin giyip dolaştıkları o önlükle bile felaket haldesin. Hala nasıl oluyor da sana baktığımda tepeden tırnağa titriyorum, anlamış değilim. Ama öyleyim işte. Phoebe aniden poşeti tepsiye fırlatınca bezelye taneleri dört bir yana dağıldı. Bunun konuştuklarımızla ne alakası var, söyler misin? Hiç, bir anda aklıma geliverdi. Bir çay daha alır mısın? Evet diye devam ederken Phoebe onu seyrediyordu. Konuyu değiştiriyorum. Sen kararını vermişsin, ben de öyle. İkimiz de vazgeçmeyeceğimize göre tartışmanın anlamı yok. Çok keyifli olmadığını bildiğimden seninle kavga etmeyi düşünmüyorum. Hayır, başka içmeyeceğim. Teşekkürler. Ve haklısın, keyfim yok ama şunu iyice anlamalısın ki intikam almakla kanunları uygulamak arasında çok büyük fark var. Bunu başka zaman tartışırız. Sen gücünü topladıktan sonra. Jacuzzi'ye girmek ister misin? Sıcak suyla masaj ağrıları hafifletebilir. Atladığı bir şey daha vardı. Adam taş kafalıydı. Çok hoş bir teklif ama teşekkür ederim. Eve gitmem gerekiyor. Bunu düşündüğü anda kendine bakma ihtiyacı hissetti. Tanrım, önce evi aramak istemez misin? Hem onları hazırlamış olursun. Yok, hayır. O zaman ben gidene kadar meraktan ölürler. Seni yine çıkaracağım. O kadar yolu geri gidip beni bırakman gerekecek. Bana borçlusun o zaman. Arabaya kadar yürümesine yardım etti. O kısa yolu yürümek bile yorulmasına yetti. Duncan kemerini bağlarken nefes nefese oturup kalmıştı. Yolda giderlerken Carly'nin okuldan dönmek üzere olabileceğini düşündü. Annesi o sırada internetten siparişlerini veriyor ya da ertesi sabah bakmak üzere e-postalarını depoluyor olmalıydı. Abby ise büyük ihtimalle alışverişten dönmüş, mutfakta koşuşturuyordu. Onlar için sıradan bir pazartesi günüydü. O ise bu günü mahvedecekti. Evde kim piyano çalıyor? Hiç kimse. Biraz ben çalıyorum, notasız, ezberden. Piyanonun durduğu odanın kalitesini yükselttiğini düşünmüşümdür hep. Kuzen Bess Carter'la benim ders almam için çok ısrar etmişti. Ben tekniğini aldım, Carter da ruhunu kaptı. Başını geriye attı. Keşke birazdan yaşayacaklarımız çabucak bitse. Şoka girmeler ve her şeyi baştan açıklama kısmı hemen geçip gitse. İstersen olanları onlara ben anlatabilirim. Benim yapmam lazım. Senin ailen nerede yaşıyor Duncan? O anda, biraz önce evin odalarını dolaşırken, hiç aile resmine rastlamadığını anımsadı. Bir orada bir burada işte. Uzun hikaye ha? Destan, daha sonraya bırakalım bunu. Phoebe'nin cep telefonu çaldı. Güçlükle çantasına uzanıp telefonu çıkardı. Ben Phoebe. Evet Dave, iyiyim. Daha iyi sayılırım. Yok, şimdi eve gidiyorum. Bir arkadaşımla beraberdim. Hiç yoktan iyidir. Bir süre dinlemede kaldı. Anlıyorum. Yarın gelip, yüzbaşım. Dave, sıkıntıyla iç geçirdi. İki gün o halde. Üç, tamam efendim, teşekkürler. Konuşmayı da mümkünse perşembe günü yaparız. Çok sevinirim, olur. Evet olur, hoşça kal. Duncan, hallettin mi diye sordu. Tam değil ama buna da şükür. İki hafta rapor almamı emredecekti neredeyse. Vay hergele. Phoebe kendini tutamayıp gülünce kaburgalarına sancı girdi. İki hafta boyunca annemle Evie'nin dırdırını dinleyip dururdum artık. Çalışırsam daha çabuk iyileşirim ve bu da ifade almak gerektiğinde orada olmak demek benim için. O da biliyor bunu. Zaten herif öteden beri bu 3-4 günü kollayıp durmuş. Ne sinsiymiş püstük herif. Tam bana göre biri. Herhalde. Silahımı alıp kaçtı. Ne? Yüzbaşı mı? Yok yok, o değil. Kusura bakma. Bu olanlardan sonra kafam karmakarışık. Doğru dürüst düşünemiyorum. Onu hırpalayan polisten bahsettiğini anladı. Derin düşüncelere dalan kadını kendi haline bıraktı. Jones Caddesi'ne yaklaşıyorlardı. Önce bir viskiyle sigara içmeye ne dersin?
Sanırım yapamam. Bir dolu isterik hatunla kapışmak üzereyim.
Parke taştı yolda ilerlerken, derin derin nefes alıp kendini hazırlamaya başladı.
Hay Allah, bu onları da geçti.
Ne? Duncan ona bakınca, yüzünde ifadesiz bir gülümseme oluştuğunu fark etti. Sonra da, alacakaranlıkta dolaşmaya çıkmış bir adamın, birden koşarak onlara doğru geldiğini gördü.
Phoebe, Phoebe, ne oldu?
Arabanın kapısına asılan adam ona doğru eğildi.
Aman tanrım, ne oldu sana böyle? Sen de kimsin? Kız kardeşime ne yaptın, söyle.
Carter, dur, durur musun? O bana bir şey yapmadı, sadece yardım etti.
Kim seni bu hale getirdi? Nerede o herif?
Jones Caddesi'nde gezen şehirli halk ve turistler, şimdi de dayak yemiş bir kadınla beyaz bir Porsche'un iki yanında duran adamları seyretmek için durmuşlardı.
Böyle işlek bir caddede deli gibi bağırmaktan vazgeçsen iyi olur, içeri girelim.
İyi sorulardı. Duncan Phoebe'nin tarafına geçti. Cevapları da verebilirim.
Adım Duncan. Bazı yerleri dokununca acıyabilir. Dikkat etmemiz lazım.
Onunla ben ilgilenirim.
Carter, kes şunu. Arkadaşıma kaba davranarak son derece rezalet geçen günümü daha beter hale sokmaya mı niyetlisin?
Kardeşim kaba davrandığı için özür dilerim Duncan.
Sorun değil.
Aman, Bayan Tiffany ile şapşal köpeği parktan geliyorlar.
Hiç uğraşamam Carter, Tanrı aşkına. Beni bunlarla uğraştırma. Yardım et de içeri gireyim.
Dikkatli ol diye uyarıda bulunurken Duncan'ın gözüne, benekli tasması olan tüysüz bir köpekle yürüyen, kabarık sarı saçlı, orta yaşlı bir kadın takıldı. Kadın henüz seni görmedi. Yerinde olsam ben de kabalaşırdım.
Carter'a bunları söylerken birlikte genç kadını kaldırıma çıkarttılar.
Her halükarda koşullar ne olursa olsun bir bayanı eve bıraktığımda kapıya kadar eşlik ederim.
Phoebe teslim olup onu sağlı sollu taşıyıp merdivenlerden çıkarmalarına müsaade etti.
Açılışı yaptık diye düşündü genç kadın. Asıl cümbüş şimdi başlıyor.
Evin kapısı açıldığında Essie çoktan holden aşağı inmeye başlamıştı.
Bağırdın gibi geldi Carter. Ben,
Phoebe, aman tanrım!
Yüzü kireç gibi bembeyaz oldu, sendeledi. Bırakın beni diye mırıldanan Phoebe öne atıldı.
Anne, iyiyim ben anne. Hatırım için nefes al. Bir şeyim yok. Geldim işte.
Carter, koş, biraz su getir.
Hayır, hayır.
Yüzü hala hortlak gibiydi. Elini kızının yanağına değdirdi. Bebeğim, ben iyiyim.
Yüzün, Robin mi?
O öldü anne, sen de biliyorsun.
Evet evet, affedersin, affedersin. Ah Phoebe, neler oldu? Yüzüne, kollarına bak, Evie.
Phoebe onu kendine geldiğini anladı. Yüzü hala kağıt gibiydi ama kendindeydi.
Evie telaşla evin arka tarafından geldi. Sonraki birkaç dakika, kargaşa, sesler, koşuşturma ve gözyaşları içinde geçti.
Duncan ön kapıyı kapatıp geri çekildi. Bir yardımın olamıyorsa, ayak altında olmayacaksın derdi hep.
Tamam, biraz durun artık.
Kavga kıyamet arasından Phoebe gayet sakin ve ciddi bir sesle konuştu.
Bir kez daha tekrarladı, ardından bir daha. Üçüncüsünde kelimeler ağzından tokat gibi öfkeyle çıkınca hepsi donup kaldı. Her şeyi açıklayacağım ama şu an sizden ricam, hep bir ağızdan konuşmamanız. Gördüğünüz gibi haşat olmuş durumdayım ve bu eziyetlerin bana hiç faydası yok. Şimdi,
anne!
Phoebe'nin tokat gibi çarpan sözleri, odadaki heyecanı nasıl durdurduysa, ardından gelen tek bir titrek kelime de, Duncan'ın sinir bozucu olarak nitelendirdiği uğultuyu durdurmaya yetmişti. Phoebe, elinde parlak kırmızı bir topla duran küçük kıza doğru döndü.
Ben iyiyim Carly. Öyle gibi görünmüyorum ama iyiyim. Daha iyi olacağım. Biraz canım acıyordu ama geçti.
Anneciğim!
Elindeki topu yere attı ve koşup Phoebe'ye sarıldı. Yüzünü onun kucağına gömdü. Durduğu yerden Duncan, genç kadının bedenine dalga dalga yayılan acıyı ve yanaklarındaki rengin nasıl uçup gittiğini görebiliyordu.
Onüçüncü ayrımın sonu. Sayfa 139. Devamı 14. ayrımda.